Ayrım 7. Felsefe. Sayfa 89. Ünite 7. Tarih felsefesi. Amaçlar. Bu üniteyi çalıştıktan sonra tarih sözcüğünün iki kullanımı arasında ayrım yapacak. Bu ayrıma dayanarak tarih bilimi ile tarih felsefesinin konusunun ne olduğunu kavrayacak. Tarihin ne olduğu konusunda geçmişte ve çağımızda ortaya konan kimi görüşler hakkında fikir edineceksiniz. İçindekiler. Felsefe ile tarih. Tarih sözcüğünün iki anlamı, oluşu ve değişmeyi açıklayan tarih felsefeleri, metodolojik tarih felsefeleri, tarih metafiziği, tarih metodolojisi, özet, değerlendirme soruları, sözlük ve kavramlar dizini, yararlanılan ve başvurulabilecek kaynaklar. Öneriler. Bu üniteyi daha iyi anlayabilmek için yararlanılabilecek kaynaklara bakın. Bilgi felsefesi, bilim felsefesi ve varlık felsefesi adlı ünitelerde öğrendiklerinizle bağ kurmayı deneyin. 1. Felsefe ile tarih. Felsefi düşünme, kendine dönük düşünmedir. 20. yüzyılın ünlü İngiliz düşünürü Collingwood'un dediği gibi, felsefe yapan insan yalnızca bir nesne hakkında düşünmekle kalmaz. Herhangi bir nesneyi düşünürken, aynı zamanda o nesneye ilişkin kendi düşünüşü hakkında düşünür. Bundan ötürü felsefi düşünmeye ikinci dereceden düşünme denebilir. Örneğin, yerin güneşten uzaklığını keşfetmek, düşünce için birinci dereceden bir iş, bu durumda gökbilimin işidir. Yerin güneşten uzaklığını keşfederken bizim ne yaptığımızı soruşturmaksa, ikinci dereceden düşünme işi, bu durumda bilgi felsefesinin işidir. Peki, tarih felsefesinin işi nedir? Yukarıdaki örneğe uygun olarak düşünecek olursak, önce tarihçinin işinin ne olduğunu söylememiz gerek. Geçmişi kendinde bir şey olarak kavramak, örneğin şu kadar yıl önce şu olayların gerçekten olduğunu söylemek tarihçinin işidir. Filozofun, tarih felsefecisinin işi ise, bir yandan tarih nedir sorusuna yanıt ararken, bir yandan tarihçinin bildiğini ileri sürdüğü şeyleri, nasıl bildiğini, onları bilmesini olanaklı kılanın ne olduğunu ortaya koyduğu bilginin değerini sorgulamaktır. Tarih felsefesinin işi nedir? 2. Tarih sözcüğünün iki anlamı. Her bilim kendine özgü nesnesiyle öteki bilimlerden ayrılır. Bilimleri birbirinden ayıran nesnelerinin farklılığıdır. Tarihin nesnesi res gestae'dir, yani insanın geçmişte yapıp ettikleri. Res gestae yapılan işler yaşanmış geçmiş anlamına gelir ve bu tarih sözcüğünün iki anlamından biridir. Tarih sözcüğünün ikinci anlamı res gestae'yi, yani insanın geçmişteki yapıp etmelerini ele alan, bunlara ilişkin soruları yanıtlayan, geçmişi öyküleyen historia rerum gestarum'dur. Kısaca yapılan işlerin tarihi. Bu iki anlamda tarihten ilkine varlık alanı olarak tarih, ikincisine bilgi alanı olarak tarih diyoruz. İlk anlamıyla tarih felsefesi, filozofların belirli bir ilkeden, bir kuramdan, bir görüşten yola çıkarak res gestae'nin tümünü açıklamaya çalıştıkları, evrensel bir tarih, bir dünya tarihi kurmaya giriştikleri türden tarih felsefesidir. Örneğin Hegel'in ve Marx'ın izleyen tarihsel maddecilerin ortaya koyduğu tarih felsefeleri bu türdendir. Tarihi ikinci anlamıyla ele alan tarih felsefesi, tarihçinin tarihe ilişkin bilgisinin temellerini soruşturan, tarih bilgisi elde etmenin yöntemlerini ortaya koymaya çalışan bir bilgi alanı olarak tarihin metodolojik sorunlarıyla uğraşan tarih felsefesidir. Bu anlamda tarih felsefesi 19. yüzyılın ikinci yarısında Herder'den yola çıkan Alman tarih okulunca geliştirilmiş Diltey, Cross, Collingwood gibi tarih metodologlarının yapıtlarıyla ortaya konmuştur. 3. Oluşu ve değişmeyi açıklayan tarih felsefeleri. 3.1. Hegel. Tarihte aklın egemenliği. 19. yüzyıl Alman filozofu Hegel'in tarih felsefesi, bir bütün olarak oluşu ve değişmeyi açıklayan tarih felsefelerinin en iyi örneği olmakla kalmaz, bir kuramı ya da bir ilkeyi uygulayarak tarihsel varlık alanının tümünü açıklamaya çalışan tarih felsefelerine de kaynaklık eder. Hegel'e göre tarih felsefesi, tarihin düşünceyle ele alınmasından başka bir şey değildir. Tarih felsefesi, tarih üzerine felsefi olarak düşünme değil, daha büyük bir güçle ortaya çıkan tarihin kendisidir. Bu tarih, salt deneysel tarihten farklı olarak felsefi tarih haline olguları saptamakla kalmayan, olguların niye oldukları gibi olup bittiğinin nedenlerini kavrayan tarih haline gelir. Bu felsefi tarih, insanlığın evrensel tarihidir ve ilk çağlardan bugünkü uygarlığa, Hegel'in günündeki uygarlığa doğru bir ilerlemeyi sergiler. Tarihsel anlatının konusu, insan aklının gelişmesiyle aynı şey olan özgürlüğün gelişmesidir. Felsefi tarihin yanıtlaması gereken soru, devletin nasıl ortaya çıktığı sorusudur. İnsanın özgürlüğü, özgürlüğün bilinciyle aynı şeydir. Dolayısıyla özgürlüğün gelişmesi, bilinçliliğin gelişmesidir. Tarih, aklın ya da tinin, ideenin kendini gerçekleştirmesi, kendinin yani özgürlüğün bilincine varması sürecinden başka bir şey değildir. Hegel'e göre, akıl dünyaya egemendir ve tarihte akla uygun olarak yol alınır. Akıl tözdür, sonsuz güçtür, doğal ve tarihsel yaşamın altında yatan sonsuz malzemedir. Her özü ve her hakikati içerisinde taşıyan sonsuz içeriktir. Akıl kendini yalnız doğal evrende değil, tinsel evrende de yani dünya tarihinde de gösterir. Akıl kendini dünyada açığa vurur, tarih ussal bir süreçtir ve dünya tininin zorunlu gidişidir. Akıl kendinde var olandır, kendinde var olan ise özgürdür. Aklın ya da tinin kendinde var olması, kendinin kendi varlığının bilincidir. Akıl kendini bilir, kendi yapısını gözden geçirir. Ayrıca akıl kendini gerçekleştirmeye, kendinde bulunan şeyi gerçekleştirmeye yeteneklidir. Tinsel dünyanın yazgısı ve dünyanın son amacı, tinin özgürlüğünün bilincine varmasıdır. Özgürlük, tinin güttüğü tek amaçtır. Tin, özgürlüğünü gerçekleştirmek için bir takım araçlar kullanır. Özel çıkarlardan, özel amaçlardan, kısaca tutkudan doğan insan eylemleri, aklın ya da tinin dünya tarihinde bu amacını gerçekleştirmesinin araçlarıdır. Bu, Hegel'in ünlü aklın hilesi anlayışıdır. Akıl eyleyicilerin kişiliğinde tutkuları oyuna getirir. Bireyler ve halklar kendi amaçları için eylerken bilinçsiz olarak hakkında hiçbir şey bilmedikleri daha yüksek bir amacın aletleri olurlar. Hegel buna aklın hilesi der. Dünya tarihine yön veren kişiler bu yüksek amacı gören, o amacı gerçekleştirmeyi aynı zamanda kendi amaçları haline getiren insanlardır. Hegel'in tarih felsefesinde varlık alanı olarak tarih ile bilgi alanı olarak tarihin işleyişinin ilkeleri aynıdır. Oluşun ilkeleri ile bilginin ilkeleri arasında Hegel hiçbir ayrım yapmaz. Her türlü işleyiş aynı ilkeyle A, A olmayandır da biçiminde dile getirilen diyalektik ilkeyle açıklanır. Böylece Hegel'in tarih felsefesiyle tüm tarihsel geçmişi, oluşu, değişmeyi tek bir ilkeyle açıklamaya çalışan tarih felsefelerine yol açılır. Hegel, tarihsel oluşu nasıl açıklar? 3.2 Comte, uygarlığın zorunlu yürüyüşü. 19. yüzyıl Fransız filozofu Auguste Comte'un tarih felsefesi ilerleme kavramına dayanır. Comte, tarihe baktığında insan aklının gelişmesi boyunca değişmez bir zorunlulukla uyduğu büyük bir temel yasa görür. Ona göre geçmiş dikkatle incelendiğinde bu doğrulanacaktır. Bu yasaya göre temel kavram, çerçevelerimiz ve bilgimizin her dalı art arda üç kuramsal durumdan geçer. Sırasıyla teolojik ya da kurgusal durum, metafizik ya da soyut durum, bilimsel ya da pozitif durum. Bu demektir ki insan aklı araştırmaların her birinde yapısı gereği üç felsefe yapma yöntemini art arda kullanır. Önce teolojik yöntemi, sonra metafizik yöntemi, son olarak da pozitif yöntemi. Teolojik durumda insan aklı araştırmalarını özellikle varlıkların iç yapısına, onları etkileyen her etkinin ilk ve son nedenlerine yani mutlak bilgiye yöneliktir ve olguları doğaüstü eyleyicilerin dolaysız ve sürekli eylemlerinin ürünleri diye tasarımlar. Metafizik durumda doğaüstü eyleyiciler yerlerini soyut güçlere bırakırlar. Bu soyut güçler gözlenen bütün olguları açıklayabilir. Son olarak pozitif durumda insan aklı mutlak kavramlar elde etmenin olanaksızlığını görerek evrenin nereden gelip nereye gitmekte olduğunu sormaktan vazgeçer. Akıl yürütme ile gözlemi bir arada kullanarak kendini yalnızca olguların gerçek yasalarını yani değişmez art ardalık ve benzerlik ilişkilerini keşfetmeye verir. Ancak bu üç hal yasası yalnızca tür olarak insana ilişkin yaklaşık bir genelleme değildir. Yalnızca tür olarak insan aklının pozitif duruma ulaşasıya yürüdüğü yolu belirlemekle kalmaz, tek tek insanların yaşamında bile kendini açıkça gösterir. Her birimiz kendi geçmişine baktığında çocukluğunda teolog, gençliğinde metafizikçi, yetişkinliğinde de fizikçi olduğunu hatırlayacaktır. Comte'a göre uygarlığın sürekli olarak ve her bakımdan ilerlemiş olduğu kesindir. Uygarlığın bu yürüyüşü zorunlu bir yasayı izleyerek olur. Geçmişin deneyimi, uygarlığın ilerleyici gelişmesi sırasında doğal bir yürüyüşe uyduğunu kanıtlar. İnsan işlerinde rastlantının önemini abartmamak gerekir. İnsan bilgisinin tarihi, bilimler ile sanatlardaki bütün çalışmaların gerek aynı kuşak içerisinde gerek bir kuşaktan ötekine birbirine zincirlendiğini kanıtlar. Bir kuşağın keşifleri bir sonraki kuşağın keşiflerini hazırlar. Dehanın rolünü de pek abartmamalıdır. Büyük keşiflerle en çok parlamış insanlar bile bu başarılarını kendilerinden öncekilere borçludur. Comte'un bu görüşü Hegel'in aklın hilesi anlayışını hatırlatır. Keşfi yapan kişinin hiçbir önemi, payı, rolü yoktur. Tarihsel sürecin kırılmaz, kesintisiz bir zorunlulukla ilerleyen yasası gereğince keşif nasıl olsa yapılacaktır. Yasa önünde kişiler birer araçtan başka bir şey değildir. Bilimlere baktığımız zaman her birinin büyük tarihsel dönemlerinin yani teolojik durumdan metafizik duruma ve son olarak pozitif duruma geçişinin sıkı bir biçimde belirlenmiş olduğunu görürüz. Birinden ötekine geçiş, temel adımları bütün bilimler için aynı olan ve hiçbir dahinin tek bir aşamasını bile atlayamayacağı bir yürüyüşe göre olur. Bütün bunlardan şu sonuç çıkar ki, uygarlığın yürüyüşü doğal ve değişmez yasalara uyar. Varlığı hissedilen bu zorunlu yürüyüşü, toplumsal ve tarihsel gelişmenin bu yasasını keşfetmekle ne yapılabilir? Pozitif politika, öteki adıyla sosyoloji, uygarlığın yürüyüşüne özgü olguları düzene sokar, onları olabildiğince az genel olguya indirmeye çalışır. Sosyolojinin işi, tarihçinin topladığı olguları nedensel ilişkilerle birbirine bağlamaktır. Tarih, deneysel bir bilim olduğu için olguları toplama işi tarihe düşer. Olguları bilimsel olarak düşünüp aralarında nedensel bağlantılar kuracak olansa pozitif politika yani sosyolojidir. Comte, tarih süreçlerini doğa süreçleri gibi düşünür. Doğa ile tarih arasında herhangi bir ayrım gözetmez. Çünkü gerçekliğin tek olduğunu ve aynı ilkeyle bütünün açıklanabileceğini düşünmektedir. Hegel'de olduğu gibi Comte'da da oluş ile oluşum bilgisi arasında bir fark yoktur. Comte'un tarih görüşünde ilerleme kavramının yeri nedir? 3.3 Marx. Toplumsal değişmenin yasası. Marx'ın tarih anlayışı üretim sürecinin gelişmesine dayanır ve yaşamın maddi üretiminden hareket eder. İnsan ilişkilerinin biçimini üretim tarzına bağlı kılar. Bütün tarihin temeli budur. Her tarih döneminde egemen olan iktisadi üretim ve değiş tokuş biçimi ve ondan zorunlu olarak doğan toplumsal örgütlenme, o dönemin üzerinde kurulu olduğu temeli oluşturur. O dönemin politik tarihi, düşünce tarihi ancak bu temele dayanarak açıklanabilir. Dolayısıyla insanlığın tüm tarihi sınıf savaşımlarının, sömürenle sömürülen, ezenle ezilen sınıflar arasındaki savaşımların tarihidir. Marx'ın tarih anlayışında toplumsal değişmeler, üretim ilişkilerinde ortaya çıkan değişmelerle açıklanır. Bu ilişkilerin değişmesindeki belirleyici etken olarak da sınıflar arasındaki savaşımlar gösterilir. Marx için önemli olan tek şey, soruşturmakla uğraştığı olguların yasasını bulmaktır. Bu yasa, olguların, değişmelerin, gelişmelerin bir biçimden ötekine, bir bağlantı dizisinden başkasına geçişlerin yasasıdır. Bu yasa keşfedilince de Marx, onun toplumsal yaşamda kendini gösteren etkilerini soruşturur. Marx'ın amacı, toplumsal koşulların belli bir sırayla ard arda gelmelerinin zorunluluğunu göstermek ve kendisine hareket noktası sağlayacak olguları ortaya koymaktır. Toplumsal hareket, doğal tarihsel bir süreçtir ve bu süreç, insanların istenç, bilinç ve düşüncelerini etkileyen yasalarca belirlenir. Şu andaki düzen zorunludur ve yine zorunlu olarak kaçınılmaz bir biçimde bir başka düzene dönüşecektir. Ama Marx'ın soruşturması şu andaki düzene ilişkindir, gelecektekine değil. O, iktisadi yaşamın yasalarının her zaman aynı olduğunu kabul etmez. Marx'a göre her tarih döneminin kendine özgü yasaları vardır. Her toplum belirli yasalarla belirlendiği bir gelişme aşamasından çıktığı zaman yeni aşamada yeni yasalarla belirlenmeye başlar. Marx, toplumsal değişme süreciyle doğal süreçler arasında bir fark görmemekte, kendisinin de İngiltere'deki üretim ilişkilerini fizikçinin doğal süreçlere bakarak konusunu incelemesi gibi incelediğini söylemektedir. Bir toplumun gelişmesindeki aşamalar doğal aşamalardır. Marx'ın aradığı ve ortaya koyduğu şey demir zorunlulukla işleyen yasalardır. Ama toplum kendi hareketinin doğal yasasını keşfetmiş olsa bile bu toplum gelişmesinin birbiri ardından gelen doğal aşamalarını sıçrayıp geçemez. Olsa olsa doğum sancılarının süresini kısaltabilir, şiddetini azaltabilir. Marx'ın Hegel'den alarak çözümlemelerinde kullandığı diyalektik yöntem konusunda Hegel'den ayrıldığı önemli bir nokta vardır. Hegel, diyalektiği toptan bir gerçeklik görüşü olarak kullanırken, Marx da diyalektik, toptan bir gerçeklik görüşü değil, yalnızca bir toplumsal değişme görüşüdür. 4. Metodolojik tarih felsefeleri. 4.1. Dilthey. Tin bilimlerinin temelleri. 17. ve 18. yüzyılların bilim yüzyılı olması gibi, 19. yüzyılın da tarih yüzyılı olduğu çok sık söylenen bir şeydir. 19. yüzyıl filozofları bir yandan 17. ve 18. yüzyılın doğa bilimleri alanında başardıklarını tarih alanında başarmak, aydınlanmanın bu konudaki ülküsünü gerçekleştirmek istiyor, bir yandan da örneğin Dilthey'de olduğu gibi tarihi doğa biliminden ayrı bir bilgi alanı haline getirmeye, doğa biliminkinden farklı bir tarih metodolojisi geliştirmeye çalışıyordu. Dilthey, 1883'te yayımlanan Tin Bilimlerine Giriş adlı kitabında, Tin bilimlerinin felsefi temelleri sorununu çözmek için tarihin yöntemini sistemli bir yöntem haline getirmeyi amaçlar. Bu kitapta, tarih yazarlarının yargısının, ulusal iktisatçıların vardığı sonuçların, hukukçunun kavramlarının temelinde yatan, bunların kesinliklerini belirlemeyi olanaklı kılan nedir? Metafizik kavramlara dayalı bir tarih felsefesi var mı? Tek tek bilimlere kesinliklerini ve birbirleriyle bağlantılarını veren ilkeler bütününün sağlam temelleri nerededir gibi sorularla uğraşır. Dilthey'e göre bilim kavramı altına giren düşünsel olguların toplamı genellikle iki öbeğe bölünür. Birine doğa bilimi adı verilir, öteki içinse genel olarak kabul edilmiş bir ad yoktur. Dilthey, düşünsel dünyanın bu öteki yarısını tin bilimleri diye adlandırmayı uygun görür. Tinsel araştırmanın en son sorusu ona göre tarihsel toplumsal gerçeklik bütününün bir bilgisi var mı sorusu ile tin bilimlerinde nesnel bilgi nasıl olanaklıdır sorusudur. Dilthey tarih nasıl olanaklı sorusuna yanıt aramaktadır. Dilthey'e göre tarih kavramı yaşam kavramına bağlıdır. Tarihsel yaşam yaşamın bir parçasıdır. Bu yaşam anlamaya verilmiştir ve felsefenin hareket noktası olması gereken temel olgudur. Tarih sorunu da başka kişileri ve onların yaşam ifadelerini anlama sorunudur. Anlama kavramı Dilthey'in tarih görüşünde çok önemli bir yer tutar. Çünkü bu kavram doğa bilimlerinin tek tek olayları genel yasalar altında toplayarak açıklama anlayışına karşı ortaya konmuştur. Dilthey'e göre anlama ve yorumlama tin bilimlerinde kullanılan yöntemlerdir. Tin bilimlerinin ana malzemesi hep dilsel ürünlerdir, yazılı yapıtlardır. Dilthey'e göre biz bugün geçmişin değerlerinden uzak ve farklı bir anlam dünyasında, farklı bir değerler örüntüsü içerisinde yaşadığımızdan geçmişin yazılı yapıtlarını yorumlayarak anlamalıyız. Tin bilimlerinin yöntemi yorumlayarak anlamadır ve buna hermeneutik adı verilir. Dilthey, Tin Bilimlerine Giriş adlı kitabında hangi sorunu çözmeye çalışır? 4.2. Kroos, Tarih Bilimi ve Tarih Felsefesi. Kroos, 1893'te yayımlanan Genel Sanat Kavramı altında Tarih adlı kitabında, tarihin bir bilim mi yoksa bir sanat mı olduğunu tartışır. Kroos'a göre, sanat, ne duygusal bir haz alma verme aracı, ne doğal olguların tasarımı, ne de biçimsel ilişkiler kurma ve bunları kullanma işidir. Sanat, tekliğin sezgisel olarak görülmesidir. Sanatçı bu tekliği görür ve tasarlar, seyircisi de onun tasarladığı şeyi görür. Öyleyse sanat, coşkuların etkinliği değil, bir bilmet etkinliğidir. Bu bilgi tekilin bilgisidir. Bilim ise tersine genelin bilgisidir. Bilimin işi genel kavramlar oluşturmak ve bu kavramlar arasında ilişkiler kurmaktır. Tarihte tıpkı sanat gibi somut tekil olaylara ilişkindir. Tarihin işi olguları anlatmaktır. Bilim adamının amacı olguları genel yasaların durumları sayarak anlamaktır. Ama tarih nesnesine öyle bakmaz, yalnızca seyreder. Sanatçı da bunu yaptığına göre sanat ile tarih aynı şeydir. İkisinin de işi tekili tasarlamaktır. Tarih özel türden bir sanattır. Sanatçı yalnızca gördüğünü dile getirir ama tarihçi bunun yanı sıra dile getirdiğinin doğru olup olmadığını bilmek zorundadır. Sanat olanaklıyı, tarih ise gerçekten olmuş olanı tasarımlar. Gerçek olan her şeyden önce olanaklıydı ki gerçektir. O zaman olanaklı olan gerçek olandan önce geldiğine göre gerçek olanaklının alanına girer. Böylece gerçeğin anlatısı olan tarih, olanaklının anlatısı olan sanatın içine girer. Cross daha sonra Mantık adlı kitabında her türlü gerçekliği tarihsel gerçeklik, her türlü bilgiyi tarih bilgisi sayar. 1917'de yayımlanan Tarih, Kuramı ve Uygulaması adlı kitabında ise tarih yazımının metodolojisiyle uğraşır. Bu son kitap çağdaş tarih kavramına dayanır. Çağdaş tarih, ister son 50 yıllık geçmiş olsun, ister 10 yıllık, 1 aylık geçmiş olsun, hatta geçen son saat ya da son dakika olsun, en yakın geçmiş olarak görünen zaman parçasının tarihidir. Cross'a göre her tarih çağdaş tarihtir. Tarih kitaplarda ya da belgelerde bulunmaz. Tarihçi bu bilgileri eleştirip yorumladığı ve böylece İçerilerine girip soruşturduğu zihin durumlarını kendisi için yeniden canlandırdığı sırada şimdiki bir ilgi ve uğraşı olarak onun kafasında yaşar. Tarihin konusu geçmiş olarak geçmiş değil, elimizde kanıtı olan geçmiştir. Tarihin belgeyle ilişkisi, onun yaşamla ilişkisi demektir. Tarihte yaşam ile düşünce arasında çözülmez bir bağ vardır. Cross'a göre tarihin belli bir anında yaşayan bizlerin tarihin tümü üzerine söz etmeye hakkı yoktur. Bundan ötürü tarihin tümü üzerine konuşan tarih felsefesi olamaz. Hegel ile Marx bu noktayı atlamışlardır. Tarihin malzeme olarak kaba olguları, harç olarak nedenleri, büyülü değnek olarak amaçları kullanarak kurulduğu yollu yanlış kanı hala sürmektedir. Tarih felsefesi tarihe aşkın amaçlar, anlamlar gösterir. Bundan ötürü tarih felsefesini yadsımak gerekir. Tarih felsefesi ölmüştür. Ancak neden ve aşkın erekserlik kavramlarının eleştirisi bu sözcüklerin sözcük olarak kullanılmasını yasaklamaz. Aynı şekilde tarih sorununu daha iyi ele alma gerekliliği anlamına gelen tarih felsefesinden söz etmemizi de hiçbir şey yasaklamaz. Tarihe ilişkin bilgi felsefesi araştırmalarına tarih felsefesi diyebiliriz. Böylece Cross, tarih felsefesini tarih yazımındaki bilgisayar sorunları incelemeye yönelik bir metodolojiyi indirger. Cross, tarihin bir çeşit sanat olduğunu nasıl temellendirir? 4.3 Collingwood, geçmiş yaşantının yeniden canlandırılması olarak tarih. Tarih felsefesi alanında adı çoğu kez Cross ile birlikte anılan Collingwood, 1946'da yayımlanan Tarih Tasarımı adlı kitabında tarihin yöntemini ve tarihte açıklamanın yapısını soruşturur. Collingwood'un ana çabası, tarihin özerk bir bilgi alanı olduğunu, kendine özgü işlemleri ve kategorileri bulunduğunu, tarihçinin malzemesine ilişkin bilgisinin kendine özgü biricik yapısı olduğunu vurgulamaktır. Collingwood bundan ötürü 19. yüzyıl pozitivizminin tarihi doğa bilimine benzetme girişimine karşı çıkar. Ona göre tarihçinin işi doğa bilimcinin işiyle karşılaştırılamaz. Spengler, Comte, Marx gibi tarih felsefecilerinin tarih anlayışları doğalcılıkla zehirlenmiş olduğu için reddedilmelidir. Bu tarih anlayışları tek tek olayları genel yasalar altına sokmaya çalışırken ve tek doğru bilginin bilimsel bilgi olduğunu düşünürler. Buna karşılık Collingwood, tarihçinin etkinliğine bakar ve pozitivist tarih anlayışının yerine tarihsel araştırmanın temel kavramı olan düşünceyi ele alan bir tarih anlayışı koyar. Ona göre tek tek olayların yapısını kavramak için olayların içine girmek ve olaylardaki kişilerin düşüncelerini ortaya çıkarmak gerekir. Bunun için de tarihçi bu düşünceleri yeniden düşünür, kendi zihninde yeniden canlandırır. Collingwood'a göre tarih felsefesi, tarihsel düşüncenin kendi üzerine düşünmesidir. Tarihsel düşüncenin kendine özgü özellikleri olan, kendine özgü bir nesnesi vardır. Bu nesne ne matematikle, ne ilahiyatla, ne de bilimle kavranabilir. Bunun için tarihsel bilginin hesabını verebilecek, tarih araştırmalarının varlığından doğan felsefi sorunları inceleyecek özel bir araştırma gerekir. Bu özel araştırma biçimine de tarih felsefesi denir. Doğa olayları salt olaylardır. Bilim adamı eylemcilerin eylemlerine bakıp onlarda dile gelen düşüncenin peşine düşmez. Bilim adamı olayı bir eylem olarak görüp eylemcinin düşüncesini keşfedecek, olayın dışından içine sızacak yerde olayın ötesine geçer, başka olaylarla ilişkisine bakar, onu genel bir ifade ya da doğa yasası altına sokar. Bilim adamı için doğa yalnızca bir görünüştür, seyredilecek bir gösteridir. Oysa tarih olayları, tarihçinin içlerindeki düşünceyi ayırt etmek için karşısından değil, içerisinden baktığı şeylerdir. Collingwood, neyin tarihsel bilgisi olabilir sorusunu, tarihçinin zihninde yeniden canlandırabilenin diye yanıtlar. Ancak tarihçinin yeniden canlandırdığı geçmişe ilişkin resim, kanıt denen şeyle kendine özgü bir ilişki içerisinde bulunur. Tarihe ilişkin bir ifadenin doğru olup olmadığını sormak, onun kanıta başvurarak temellendirilip temellendirilemeyeceğini sormaktır. Tarihçinin kanıt olarak kullanabileceği her şey kanıttır. Kanıtın tarihçi için şimdi ve burada algılanabilir bir şey olması gerekir. Collingwood'a göre düşünceden başka hiçbir şeyin tarihi olamaz. Tarih bilgisinin asıl nesnesi düşüncedir. Tarihsel düşünme her zaman kendine dönük düşünmedir. Çünkü kendine dönük düşünme, düşünme hakkında düşünmedir ve her tarihsel düşünme bu türdedir. Dolayısıyla her tarih düşünce tarihidir. Böylece Collingwood'da bir yandan genel yasalı açıklamaları amaçlayan doğa bilimi temeli üzerine kurulu tarih felsefelerinin, bir yandan da tarihi bir bütün olarak açıklamaya çalışan, oluşu ve değişmeyi tek bir ilkeyle ele alan tarih felsefelerinin bir eleştirisini buluruz. Bu eleştiri metodolojik bir eleştiridir. Collingwood'un tarih felsefesindeki ana amacı nedir? 4.4. Popper, tarihsiciliğin eleştirisi. Popper, bir bilgi alanının bilim adını hak etmesinin genel yasalı açıklamalar yapmasına bağlı olduğunu düşünür. Tarihin genel yasalar kullanan bir bilim olduğunu göstermeye çalışır. Bunun için genel yasalara ilgileri bakımından bilimler arasında bir ayrım yapar. Bu ayrıma göre kuramsal ya da genelleyici bilimler denen fizik, biyoloji, sosyoloji gibi bilimler genel yasalara ya da varsayımlara yönelir. Amaçları genel yasalar ortaya koyarak bunları doğrulamaktır. Oysa fiziği örneğin bir köprü kurmak için kullanan bir mühendis, bir amaca varmaya yarayan araçlar olduğundan genel yasaları sorgusuz sualsiz kabul eder. Kuramsal bilimlerin işi yasaları ve varsayımları sınamak ve doğrulamak, uygulamalı bilimlerin işi ise yasalara dayanarak olguları önceden kestirmektir. Popper'a göre üçüncü bir bilimsel ilgi, tek tek olaylara ve onların açıklanmalarına gösterilen ilgidir. Bir olguyu, bir olayı, örneğin bir trafik kazasını açıklamak istediğimizde, hiç sözünü etmeden bir takım yasaları kullanırız. Bu önemsiz yasaların yanı sıra bir takım başlangıç koşullarını, yani o olayı açıklayacak olan nedenleri bulmakla ilgileniriz. Ancak burada bizim için önemli olan, kabul ettiğimiz başlangıç koşullarının doğru olup olmadığını bilmektir. Bu açıklamalarda yer alan genel yasaları ise sorgulamadan kabul ederiz. İşte bu tür ek olaylarla ve onların açıklamalarıyla ilgilenen bilimlere tarih bilimleri denir. Genellemeler, genelleyici bilimlerin alanına girdiğinden tarihte yasa ortaya konmaz. Tarihin görevi belli olaylarla onların nedensel açıklamalarıyla uğraşmaktır. Tarihçi açıklamalarında kullandığı yasaları başka bilim alanlarından, yani genelleyici bilimlerden, örneğin sosyolojiden alır. Popper, toplum bilimlerinin temel amacının tarihsel öndeyicilerde, kestirimlerde bulunmak olduğunu ileri süren öğretilere tarihsicilik adını verir. Tarihsicilik, fizik bilimleriyle toplum bilimleri arasında bir yöntem ortaklığı bulunduğunu düşünür. Tarihsici için sosyoloji kuramsal tarihtir. Bilimsel tahminlerinin yasalara dayanması gerekir. Bunlar tarihe, yani toplumsal değişmeye ilişkin tahminler olduğundan tarih yasalarına dayanmalıdır. Bu yasalarsa bir dönemden ötekine geçişi belirleyen tarihsel gelişme yasaları olmalıdır. Bunlar tarih yasalarıdır ve tam bir kesinlikle olmasa da çok uzak olaylara ilişkin öndeyiciler sağlayacaktır. Böylece sosyoloji, geleceği önceden haber verecek bir bilim haline gelir. Tarihsiciler, fiziğin başarılarından çok etkilenmişlerdir ve gökbilimde güneş tutulmasını önceden kestirebiliyorsak, sosyolojinin devrimleri önceden kestirmesi niye olanaklı olmasın diye sorarlar. Ancak Popper, toplum bilimlerinin işinin tarihsel gelişmeleri önceden kestirmek olduğunu ileri süren bu tarihsici öğretiye karşı çıkar. Ona göre tarihte yasa yoktur. Toplum bilimleri kehanette bulunamazlar. Bir toplum bilimi olan tarih, geleceği önceden kestirmeyi değil, geçmişi açıklamayı amaçlar. Popper, tarihte bir bütünlük, tek anlamlılık, genel geçerlik olduğunu söyleyen tüm tarih felsefelerini tarihsici diye niteler. Bu tür tarih bilimlerinde totaliter eğilimler bulur. Çünkü düşünce düzeyinde her şeyi açıkladığına inanan insanlar, toplumsal düzlemde bu inançlarının herkesçe paylaşılmasını isterler. Bu tür tarih felsefeleri her şeyden önce özgürlükçü, demokratik toplumlar olan açık toplumların yatsınması anlamına gelir. Popper bu çerçevede Hegel'in ve Marx'ın tarih felsefelerini gözden geçirerek eleştirir. Popper'a göre toplum bilimleri neden kehanette bulunamaz? 5. Tarih metafiziği, tarih metodolojisi. Ele aldığımız tarih felsefecilerinde de gördüğümüz gibi, tarih felsefesi kimi zaman bir tarih metafiziğine, kimi zaman da tarih metodolojisine indirgenir. Tarih metafizikleri hep tek bir ilkeden hareket etmişlerdir. Örneğin, Hegel'de olduğu gibi tarihsel varlık, idenin ya da aklın gelişmesi olarak görülmüştür. Yahut Marx'ta olduğu gibi, tarihsel varlık alanının yalnızca iktisadi fenomenlerce belirlendiği düşünülmüştür. Hegel, Comte, Marx gibi filozoflar bir bakıma tarihsel koşulların dışına çıkarak tarihin bütünü üzerinde kehanetsi yorumlar yaparlar. Ama günümüzde bu tür bir tarih felsefesine kuşkuyla bakılmaktadır. Bu tarih metafizikleri 19. yüzyılın sonlarına doğru öyle büyük bir tepki gördü ki tarih felsefesi öteki uçta bir aşırılığa götürülerek tarih metodolojisine indirgendi. Günümüzde bu alanda yapılan çalışmalara baktığımızda en önemli sorunun tarihin yöntemi nedir, ne olması gerekir sorusu olduğunu görüyoruz. Oysa metodoloji aşırılığının da çoğu kez kısırlığa götürdüğünü göz önünde bulundurmak gerekir. Özet, tarihçinin işi geçmişe kendinde bir şey olarak kavramak, örneğin şu kadar yıl önce şu olayların gerçekten olduğunu söylemektir. Tarih felsefecisinin işi ise bir yandan tarih nedir sorusuna yanıt ararken bir yandan tarihçinin bildiğini ileri sürdüğü şeyleri nasıl bildiğini, onları bilmesini olanaklı kılanın ne olduğunu, ortaya koyduğu bilginin değerini sorgulamaktır. Bilimleri birbirinden ayıran nesnelerinin farklılığıdır. Tarihin nesnesi insanın geçmişte yapıp ettikleridir. Tarih sözcüğünün bir anlamı budur. İkinci anlamda tarih ise insanın geçmişteki yapıp etmelerini ele alan, bunlara ilişkin soruları yanıtlayan, geçmişe öyküleyen tarih bilimidir. Geçmişte tarih felsefesi iki ana biçimde yapılmıştır. Tarih filozofları ya varlık alanı olarak tarihi ele alıp bu alanın tümünü tek bir ilkeyle, tek bir kuramla açıklamaya çalışmış ya da bilgi alanı olarak tarihi ele alıp tarihçinin bilme etkinliği sırasında karşılaştığı güçlüklerle uğraşmışlardır. Hegel, Comte ve Marx'ın tarih felsefeleri ilkine, Dilthey, Cross ve Collingwood'un tarih felsefeleri ikinciye örnektir. Ancak tarih felsefesinin bu iki biçimden ilki tarih metafiziklerine götürmesi, ikincisi ise tarih felsefesini salt metodolojik sorunlarına sınırlaması bakımından kısırlaştırıcı olmuştur. Değerlendirme soruları. Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz. 1. Aşağıdakilerden hangisi tarih felsefesinin ilgi alanına girmez? A. Tarihsel varlık alanının yapısını incelemek. B. Geçmiş olayların nedenlerini araştırmak. C. Tarih nedir sorusuna yanıt aramak. D. Tarihte nesnel bilginin nasıl olanaklı olduğunu soruşturmak. E. Tarihçinin yöntemlerini sorgulamak. Yanıt B. Geçmiş olayların nedenlerini araştırmak. 2. Aklın dünyaya egemen olduğunu ve tarihte akla uygun yol alındığını ileri süren filozof aşağıdakilerden hangisidir? A. Collingwood, B. Cross, C. Hegel, D. Dilthey, E. Marx. Yanıt C. Hegel. 3. Comte uygarlığın zorunlu yürüyüşü sırasında uyduğu yasaya hangi adı verir? A. Nedensellik yasası, B. İlerleme yasası, C. Aklın hilesi, D. Gelişme yasası, E. Üç hal yasası. Yanıt E. Üç hal yasası. 4. Aşağıdakilerden hangisi Marx'ın ileri sürdüğü bir görüş değildir? A. Egemen iktisadi üretim biçimi insan ilişkilerinin biçimini belirler. B. Tinsel dünyanın yazgısı ve dünyanın son amacı tinin özgürlüğünün bilincine varmasıdır. C. İnsanlık tarihi sınıf savaşımlarının tarihidir. D. Toplumsal değişme süreciyle doğal süreçler aynı yapıdadır. E. İktisadi yaşamda her tarih döneminin kendine özgü yasaları vardır. Yanıt B. Tinsel dünyanın yazgısı ve dünyanın son amacı tinin özgürlüğünün bilincine varmasıdır. 5. Dilthey'in tarih felsefesindeki ana amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğa bilimlerinkinden farklı bir tarih metodolojisi geliştirmek. B. Tarihi bir doğa bilimi haline getirmek. C. Tarihe fiziğin yöntemini uygulamak. D. Doğal süreçler ile tarihsel süreçlerin aynı yapıda olduğunu göstermek. E. Tarihte genel yasalı açıklamanın rolünü temellendirmek. Yanıt A. Doğa bilimlerindekinden farklı bir tarih metodolojisi geliştirmek. Sözlük ve kavramlar dizini. Aşkın. Doğayı, gerçekliği aşan doğaüstü, duyuüstü, karşıtı, içkin. Diyalektik, bir kavramdan öteki kavrama çelişmeleri ortadan kaldırarak ilerleyen mantıksal düşünme yolu. Özellikle Hegel'de aklın ve tinsel gerçekliğin karşıtlıklar içinden geçerek ilerlemesi ve kendini bulması. Hermeneutik, bir metni anlamaya yönelen, metin yorumlamasını konu alan öğreti, yorumsama. Historia rerum gestarum, yapılmış şeylerin öyküsü bilim olarak tarih. İçkin, dünya içinde dünyada olan şey, karşıtı aşkın. Metodoloji, özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak üzere ilkeler geliştiren bilim. Res gesta, yapılmış şeyler, insanın geçmişte yapıp ettikleri, kendi başına geçmiş olarak tarih. Tarihsicilik, fizik bilimler ile toplum bilimlerinin yönteminin ortak olduğunu ileri süren görüş. Tim bilimleri, doğa bilimlerine karşıt olarak kültür ya da insan bilimleri, töz, başka şeyle ya da başka şeyle değil, kendi kendisiyle, kendi kendisinde olan. Yararlanılan ve başvurulabilecek kaynaklar. Kar, E.H. 1980. Tarih nedir? Çeviren Misket Gizem Gürtürk. İstanbul Birikim Yayınları. Collingwood, 1990. Tarih Tasarımı. Çeviren Kurtuluş Dinçer. İstanbul Ara Yayıncılık. Özlem Doğan, 1984. Tarih Felsefesi. İzmir, Ege Üniversitesi Yayınları. 7. ayrımın sonu, sayfa 101.